Ayrım 4. İki darbe arasında. İskender Pala. Sayfa 39. 3. Yıl 1984. Kıyıbaşı yolumuz aşar gideriz. Top sesleri altında koşar gideriz. Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer. Yerlerinden kolay kolay sökülemezler. Cenap Şahabettin. İstirahat süren bitip de asker olduğumu hatırladığımda üst emen üniformalarımı yanıma alıp sivil kıyafetle Heybeliada Deniz Lisesi'ne gittim. Tebellü ettiğim bir emre göre 4 ay sürecek temel askerlik eğitimi kursu almak üzere okuldaki diğer teğmenlerle birlikte Foça Amfibi Alay Komutanlığı'na katılmamız gerekiyordu. Kurs TSK adına fakülte yüksekokullarda okuyup mezun olan teğmenler ile benim gibi sonradan askerliğe intisap edenleri kapsıyordu. Çok iyi düşünülmüş, yerinde bir kurs idi. Foça'da piyadecilik eğitimi, Karamürsel'deki Deniz Eğitim Komutanlığı'nda Bahriye Eğitim ve Öğretim'in, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda da gemi eğitiminden oluşan bir üçlemeydi. Söylentilere göre 2 günlük bir teğmen, Ankara'da Genelkurmay Başkanı ile karşılaşınca ne yapacağını şaşırmış, selam vermeyi unutmuş. Bunun üzerine de askeriyeye bizim gibi dışarıdan girenler, harp okullarında okumayanlar için böyle kuşatıcı bir eğitim süreci uygun görülmüştü. Foça'da Amfibi Alay Komutanlığı'na üniformalı ilk günlerimden tanıdığım Ahmet Sena ile birlikte katıldık. Onunla Tuzla'da da beraber eğitim almıştık. Bu seferki süreç bizi iyiden iyi asker arkadaşı yapmıştı. Vardığımızda bizimle beraber mühendis, hakim ve öğretmen sınıflarından 46 kişilik bir kursiyer grubuyla karşılaştık. Komutan beni çağırtmış. Huzura çıktığımda kursiyer kıdemlisi üsteğmen olarak bütün teğmenlerden benim sorumlu olacağımı, disiplin, iaşe, ibate ve üst komutanlıkla ilişkileri onların adına benim yürüteceğimi, bu işte layıkıyla yapacağıma inandığını vesaire söyledi. İçimden güldüm. Çünkü kursiyerler içinde hastane macerası yüzünden askerlik tecrübesi en az olan ben idim ve şimdi onların başına beni vermişler, disiplini sağladı diyorlardı. Durumu alay komutanına izah etmeyi ve bu sorumluluğu yüklenmek istemediğimi, bu konuda kendimi yetersiz bulduğumu anlatmaya çalıştım. Mazeret uydurduğumu sanmak bir yana, bunun askeri teamüllere aykırı olduğunu söyleyip teklifimi kabul etmedi. Hatta beni yüreklendirmek için sen yaparsın, aslan gibi delikanlısın falan diyerek bazı tavsiyelerde bile bulundu. Amfibi alay, deniz kuvvetlerinin kara kuvvetlerindeki en yakın akrabası sayılırdı ve oradaki disipline kara kuvvetleri geleneği hakimdi. Adını hem karada hem denizde yaşayabilen Amphibius adlı efsanevi hayvandan alıyordu ve piyadecilik eğitimine denizcilik eğitimi bindirilmiş olarak işlev yürütüyordu. Böylece deniz piyade sınıfı doğuyordu. Foça'da biraz tedirgin, biraz da heyecanlı geçen ilk gecenin sonunda erken saatte alay meydanında bütün askeri personel ve erlerle birlikte içtimaya çıkıldı. Ben de var gücümle bağırarak, uygun vurguları yaparak ve gece provalarımı uygulayarak kendi bölüğümle ilgili tekmili verdim. Subay kurs bölüğü 46 mevcuduyla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. İlk haftanın sonunda beni başka bir bölük komutanlığına verdiler. Bölük komutanı izne gitmiş, yardımcısı da henüz 2 yıllık teğmen imiş. Ben ondan kıdemli olduğum için hiyerarşik düzeni koruma adına beni bölük komutanı, onu da yardımcım olarak tayin ettiler. Benim kıdemlilik dolayısıyla sorumlu olduğum diğer kursiyer teğmenleri ilgili bölüklerin emrine birer ikişer dağıttılar. Mühendisler istihkam bölüğüne, hakimler ve öğretmenler de piyade bölüklerine düştü. Artık akşamları ve mesai saatlerinin dışında onları tarassut altında bulunduracak özlük hakları, izinleri ve yükümlülükleri konusunda alay komutanına karşı sorumlu olacaktım. İşim zor görünüyordu. Geniş bir arazide her türlü eğitimin yapıldığı Foça'da, suların öte yanında aynı dalgaların çırpındığı Ege Adaları'na, eski adıyla Akdeniz Adaları, bakarak ve kulağımızı Yunanistan'a dikmiş vaziyette gündüzleri sıkı bir piyade bölüğünün, geceleri de kurs bölüğünün sorumluluğunu taşıyordum. Edebiyat dersleri, şiirler ve Gül ile Bülbül çok gerilerde kalmıştı. Askerliğin güzel ve şerefli bir meslek olduğunun insan en iyi burada hissedebilirdi. Anadolu'dan gelmiş tertemiz gençler, işlerinde vatan sevgisi, koşuyor, yatıyor, atlıyor, tırmanıyor, yüzüyor ve dalıyorlardı. Akşamları da yazılı eğitimler, dersler, etkinlikler. Böyle bir topluluğun başında olmak gurur vericiydi. Hepsini öz kardeşim gibi tutuyor, seviyor, hiçbirine kötü davranmıyordum. Onlar da beni sayıyor, gözümün içine bakıyorlardı. Üstelik yardımcım olan teğmen çok beyefendi bir insandı. Bana her konuda destek oluyor ve asla bunu bir rütbe gayretiyle yapmıyordu. mamafi askerler içinde kendilerine gösterdiğim yakınlık ve samimiyeti suistimal edenler, illaki bağırılıp çağırılırsa iş yapma eğilimde olanlar yok değildi. Diğer bölüklerde disiplinin yarısı bu yolla bağırıp çağırarak sağlanıyordu ve galiba benim bölüğün disiplinin öteki yarısı da bu yüzden bozuldu. 2 hafta sonra bizim bölük koca amfibi alayı alay konusu olmuştu. Çünkü ben askeri komutları daha kendim bilmezken onlardan tatbik istiyordum. Söz gelimi bölük koşarken yürüyüş kararı komutu verebiliyordum. Tabii asker şaşırıyor, kimisi sırf beni dinlemiş olmak için yürümeye başlıyor ama kimisi de komut yanlış diye koşmaya devam ediyordu. O dönemlerin eğitimlerinde moda olan "Ay akşamdan ışıktır" veya "Kaşların arasına dom dom kurşunu değdi" türkülerini yanlış adım atılırken söyletmeye başlattığım da oluyordu. Diğer bölüklerin gözünden kaçmıyordu tabii bu ve bizim askerler de bu durumun alay konusu olmasından rahatsız idiler. 3. haftanın başında sabah tadadından sonra alay komutanı beni odasına çağırdı. Kahve içtik. Bana amfibi alayın bir maaşa ihtiyacı olduğunu, edebiyatçı olmam dolayısıyla bu maaşı benim yazmamın uygun olacağını, istediğim kadar zamanım olduğunu vesaire söyledi. Sonunda da bu önemli hizmet için beni bölük komutanlığından şimdilik kaydıyla muaf tuttuğunu söyledi. Ben topuk selamımı verip baş üstüne komutanım diyerek çıktım. 2 gün boyunca amfibi alay hakkında yaptığı işler, kuruluş tarihçesi, diğer milletlerdeki benzerleri vesaire araştırmalar yaptım. O gece yazdığım bir şiiri marş güftesi diye temize çekip 3. gün komutanın huzuruna çıktım. Marşın sözleri hazır komutanım. Komutan biraz bozulur gibi oldu. Şiiri üstün körü okuyup bana döndü. Üsteğmen, üzerinde biraz daha çalışsanız. Ben verilen görevi layıkıyla yapamamış olmanın sıkıntısıyla odadan çıktım. Şiir olarak o vakitler bana güzel görünmüştü. Kıyı başı yolumuz aşar gideriz, top sesleri altında koşar gideriz. Denizlerde düşmana fırtına olur, karalarda sel gibi coşar gideriz. Tarihe yazılan destan gibiyiz, arş arş yiğitler, biz amfibiyiz. Zafer zafer diyerek yanar canımız, bayrak bayrak olarak akar kanımız. Bize Türkoğlu deniz piyade derler, dalga dalga alemi tutar şanımız. Tarihe yazılan destan gibiyiz. Arş, arş yiğitler, biz amfibiyiz. Şiir güzeldi de, acaba ben mi amfibi alayın ruhunu iyi kavrayamamıştım? Birkaç değişiklik, birkaç fikir ile 2 gün sonra yeniden komutanın huzuruna çıktım. Aynı tavrı sergiledi ve hatta bu sefer akıl da verdi. Üsteğmenim, ben şöyle uğraşılmış, uzun uzun emek verilmiş bir şey istiyorum. Hatta isterseniz kütüphanelerde araştırma yapabilir. Bunun için alay kitaplığı yetmezse İzmir'e, İstanbul'a araştırma için gidebilirsiniz. Anladım ki bu marş meselesi benim bölüğün başından uzak tutmak için bir bahaneydi. Ver elini İstanbul. Nasıl olsa bütün kursiyerler hayatından memnundu ve kimsenin bana ihtiyacı olmuyordu. İlk günler geçince artık kursiyerler alay şartlarına alışmış oluyor ve kimse bana ihtiyaç bildirmiyor yahut çözümsüz problem ortaya çıkmıyordu. Her şey yoluna girmişti ve alay komutanı hepimize karşı babacan bir tavır gösteriyordu. Benden sonraki kıdemli kursiyer bir mühendis idi. Onu yerime vakil tayin edip İstanbul kütüphanelerini araştırmaya çıktım. Herkes memnundu. Alay komutanı izin kağıdımın dönüş tarihini boş bırakmıştı. Ben yine de sık sık telefon ediyor, görev bilinciyle acaba haksızlık mı yapıyorum diye tedirgin oluyordum. Nihayet 15 gün sonra araştırmam bitti diye geri döndüm. Zannederim komutan hiyerarşik düzeni bozduğunu, ben üsteğmen iken teğmenlere bölük komutanlığı yaptırdığının hesabını veremeyeceğini düşünüyordu. Bu sefer şiirimi beğendi. Halbuki aynı şiirdi. Birçok teşekkürlerden sonra da ikinci bir görev verdi. Üsteğmenim, şimdi bunu beslemek üzere bir girişimde bulunmalısın. Sözün gerisini dinlememe gerek kalmadı. Anladım komutanım, İzmir'de tanıdığım bestekar Avni Anıl var. İsterseniz onunla, isterseniz İstanbul'da Yıldırım Gürses ile irtibata geçebilirim. Bu 15 gün daha ortada gözükmemem için bir talimat idi. Ben yine de vicdanımı rahatlatmak için bir hafta kadar Foça'da kalmaya karar verdim. O sırada Yunanistan'da hükümet kabinesi değişmiş, genelkurmay başkanı istifa etmiş, dolayısıyla biz de alay olarak alarma geçmiştik. Hedef teşkil etmemek için bütün alay derhal araziye çıkıp gece ve gündüz arazi şartlarında eğitim yaptık. Tam teçhizat, savaş hazırlığıydı bu. Baharda İzmir dağlarına çiğdem kokusuyla gelmişti. Herkesin hem neşesi hem heyecanı içinden taşıyordu. Benim için çok önemli bir tecrübe oldu. Arazide askerleri dinledim. Onların komutanlarıyla ilgili düşüncelerini, ideallerini, memleket sevdalarını, hayata bakış felsefelerini öğrendim. Çocuklarını böylesine asil yetiştiren bir millet asla batmaz. Türk olmaktan bir kez daha gurur duydum. Ordu millet olmanın anlamını kavradım. Yine de askerlerim arasında bazı çatlak sesler çıkmıyor değildi. Savaş şartlarında bölük seviyesine kadar komutanların değiştirmesinin zaruretini bu aykırı seslere kulak verince anladım. Foça dağlarında normal şartlarda komuta kademesinde görev yapan insanların gönderilip yerine savaş süresince ayrı bir formatta yaşayan insanların geldiğini görmek ilginç bir tecrübeydi. Pek çok birliğin komuta kademeleri değiştirilmişti. Bu bana önce garip göründü ama sonradan asker ile komutan arasında Hazar'da iken küçük sebeplerden oluşmuş birlik içi muhalefetlerin, gizli kinlerin, intikam hislerinin ve küçük çatışmaların savaş sırasında gündeme gelebileceğini düşününce uygulamanın isabetini hükmettim. Yine de Allah bu tür tecrübelerden milletimizi uzak tutsun. O günün şartlarında eğer savaş çıkarsa Atina'ya girdiği zaman yapacaklarını listeleyenler, hatta bir Türk askerinin seciyesine uymayacak idealler besleyenler bile vardı aramızda. Hanfi bir alay boşaltılmış gibiydi. Yalnızca nöbetçi birkaç subay ile erler değişiyor, onlar da karargahı koruyorlardı. Çıkartma gemileri de denizdeydi. Alayda nöbet sırası bana gelmişti. Acı bir tesadüf, o gün Ege'de tatbikatta olan çıkartma gemilerimizden biri batmış, askerlerden de bir hayli boğulan olmuştu. Bütün Türkiye bu askerler için yastaydı. Amfibi alaya gelen telefonların çoğuna nöbetçi subaylığında ben cevap veriyordum. O yılların telefon imkanları çok kısıtlıydı. Anneler, babalar telefonda çocuklarını soruyor. Ben onları yatıştırıcı cümleleriyle cevap veriyordum. Belki de poçada kaldığım sürece yaptığım en hayırlı iş bu olmuştu. Vatan sevgisinin annelerde ve babalarda ne derece yoğun olduğunu, bilakis yalnızca benim anne babama has duygular olmadığını anladım. Çünkü bazı babalar kendi yörelerinin şivesiyle oğlunu soruyor, sonra da vatana feda olsun diye telefonu kapatıyordu. O uzun gecede telefonu her kapatışımdan sonra gözlerimden yaş geldiğini hatırladıkça hala gözlerim doluyor. Birkaç gün sonra her şey yoluna girdi ama telefonlar uzun müddet susmadı. Amfibi alaydan kurs belgelerimizi almış olarak ayrılmadan bir gece evvel birlikteki bütün subay ve astsubaylar kursiyerler şerifine bir yemek düzenlediler. O gece kendimi suçlu hissettim. Çünkü bütün kursiyer arkadaşlarım amfibi alaya bir katkı sağlamışlar, mühendisler bina ve barakalar yapmışlar, hakimler yönetmelik ve yönergeyi gözden geçirmişler, öğretmenler okuma yazma kursları gerçekleştirmişler ama ben sıkı bir askere dönüşmemi dışta bırakırsak elimde olmayarak çayca gelmiş, kumca gidiyordum. Şaşılacak olan taraf şu idi ki alay komutanım gecenin anlam ve önemini belirten konuşmasının sonunda kıdemli kursiyer olmak hasebiyle beni güzel cümlelerle bir hayli övdü, beyefendiliğimden, bilgimden, anlayışımdan dolayı teşekkür etti ve amfibi alaya bir marş kazandırdığım için de plaket verdi. Ben de plaketi bütün kursiyer arkadaşlarıma adadığımı, varlığım Türk varlığına armağan olsun diyerek gösterdim. Foça'dan geriye çok şey kaldı. Pusula ve tabiattaki işaretlerle yön ve istikamet bulma, gece arazide eğitim ve hayatta kalabilme, silahlar, tanklar, dürbünler, telsizler vesaire hakkında bilgiler bunlardan bazıları. Bir de arada sırada helikopter ile çıkılan arazi inceleme gezileri. Kurs kıdemlisi olarak katıldığım ve başka kursiyerlerin parmak ısırarak arkamdan baka kaldıkları geziler yani. Yaklaşık 12 hafta süren bu eğitimin sonunda bütün kursiyerlerle birlikte Karamürsel'e geldik. Deniz Eğitim Komutanlığı'nda 8 hafta süreli kurslara katıldık. Öğretim teknikleri, gemicilik bilgileri, halatlar, düğümler vesaire. Burada da yine asker arkadaşım Ahmet Sena ile aynı odada kaldık. Çokça vaktimiz oluyordu ve ben o sıralarda ansiklopedik bir divan şiiri sözlüğü hazırlamak üzere çalışıyor, kitapların arasından da olsa şiirle bağımı koparmıyordum. Zaten ameliyat için hastaneye yattığım günden itibaren hayatımda çok okuyup çok araştırdığım bir dönem başlamıştı. Karamürsel'deki kurslar tamamlanınca Gölcük'e gittik. Burada da bir ay kalacaktık. Hepimiz birer ikişer donanma komutanlığındaki gemilere verilmiştik. Ben Cezayirli Gazi Hasanpaşa isimli muhribe düşmüştüm. Gemi hayatı çok ilginçti. Küçücük bir kamera ve aynı yüzler, aynı çelik mekan, aynı gürültü, aynı koku. Dışarısı alabildiğine su. Denizcilerin işinin zor olduğunu, o hayatı birkaç gün olsun yaşamayanlar bilemez. Bir ay kadar kaldığım gemi iki defa seyir yaptı. Birinde savaş tatbikatı idi ve çok ilginç tecrübeler edindim. Gemi personelinin hayatlarını anlamaya çalıştım. Limanda ayrı, tatbikatta apayrı kişilikler olmalarını yorumlamaya gayret ettim. öğretmen olarak yetiştireceğim gençlerin ileride bu hayatı yaşayacaklarını bilmek çok faydalı oldu. En azından onlara okuma bilinci kazandırmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Daracık mekanlarımda onlara geniş dünyalar sunabilirdim böylece. Geminin iskelesine ayak bastığım gün komutanın huzuruna çıktım. Bana mesleğimi sordu. Edebiyat öğretmeni olduğumu öğrenince önce gemide bana uygun bir iş aradı. Biraz düşündü, taşındı ve başını kaşıyarak ilk emrini verdi. Sen git kamerada uyu, subay salonunda yemeğini ye, güvertede şiir yaz. Bu emri ayak altında fazla dolaşma biçiminde tercüme etmem için ikinci bir poça eğitimine gerek yoktu artık. Problem biraz da kursun özünden kaynaklanıyordu. Çünkü böyle bir kursa ilk defa bizim bölük tabi olmuş, komutanlar da ilk defa birilerini eğitmek gibi bir görevle sorumlu tutulmuşlardı. Gemide gelip geçici bir subay demek, kuru kalabalık demekti. Daracık bir mekanda, günlük işlerinin arasında bir de alakasız birilerine dert anlatmak mürettebatın hoşuna gitmiyordu elbette. Neyse, ben de gidip kameramda kitap yazmaya başladım. Emrolunduğum gibi davrandım. Diğer kursiyerler için de durum bundan farklı olmadı. Yalnız gemi subayları ile iyi diyaloglarımız oluştu. Ben onlara bilmedikleri şiir ve edebiyat dünyasından bir şeyler aktarıyordum. Onlar da bana deniz ve denizcilikle ilgili hatıralarını anlatıyorlardı. Zaman zaman palavra olsun diye yaşamadıkları şeyleri de söylediklerini fark ettiğimde ben de onlara olmayan garip hikayeleri yutturmaya başladım. Karşılıklı şakalaşıyorduk. Bir gün başka muhiplerle birlikte tatbikat için Saros Körfezi'ndeydik. Gündüz Filon'un seyrinin temaşa hoşuma gitmiş, uzak yosun kokularının ve karalardan esen ilhamları düşünerek tatlı bir gün geçirmiştim. Bu tür seyir için eskilerin turna kanadı tabirini kullandıklarını anlattım onlara. Gece geç vakitte demirledik. Tam istirahate çekilmek üzereyken geminin genel haber ağından "Üsteğmen Pala, telefonunuz var, subay salonuna geliniz" anonsunu duydum. Koşarak gittim. Bütün subaylar orada toplanmış beni bekliyorlardı. Saros Körfezi'nin ortasında hangi telefon bağlantısı olacaktı? Beni buradan kim arardı? Numarası bile olmayan telefon nasıl bağlanabilirdi? Hiç düşünmemiştim. İçeri girdiğimde herkes kahkahayla gülüyordu. Meğer bunu o gece bütün gemilerde ve bütün kursiyer teğmenlere yapmışlar. Hepsi de benim gibi koşarak subay salonuna gitmiş. O gece geç vakitlere kadar oturduk. Gemideki hayatın en güzel yanını o geceki sıkı dostluklarda gördüm. Gemide herkes astüst ilişkisi içindeydi ama o gece komutandan en küçük erine kadar herkesin baba oğul veya ağabey kardeş gibi olduklarını gördüm. Şakalaşmalar, konuşmalar, sohbetler normal astüst ilişkilerinin sınırlarından taşmıştı ama hiç kimse bunu suistimal etmiyordu. Bu bir bahriye terbiyesiydi. Küçücük bir mekanda yüz yüze bakıyor olmanın verdiği nezaket kuralıydı. Nitekim bir gemide sabah ilk karşılaştığı zaman üstünü selamlayan, eliyle, başıyla veya esas duruşuyla hürmetini sunan bir ast, ertesi günün sabahına kadar bir daha selam vermez, bunun yerine saygılı davranarak mevkini korurdu. Bahriye töresi böyleydi. Aksi takdirde aynı kişiyle akşama kadar 100 defa karşılaşan bir asker, 100 defa selam verecek olsa herhalde hiçbir iş yürümezdi. Denizciliğin kendine özgü bir dili vardı ve bunları öğrenmek de benim sonraki hayatım için faydalı olmuştu. Pencereye lumbus, merdivene iskele, kapıya kaporta, odaya kamera demezseniz gemide de derdinizi anlatamazsınız. Hele bir savaş gemisi için limandan bahsederseniz yahut yanaşmak derseniz size gülerler. Çünkü bir gemi ya kıştan kara veya aborda olur, belki başka şey de olur ama onu ben de bilmiyorum. Kursa bitip de çakı gibi askerler olarak kıtalarımıza döneceğimiz gün bütün kursiyerleri bir hüzün kaplamıştı. Gölcük'te bir araya gelip vedalaştık. Haberleşeceğimize, irtibatı koparmamaya, işbirliği yapacağımıza falan sözler verdik. Oysa daha sonra orada burada karşılaştıkça birbirimizi gülümseyerek hatırladığımız uzak dostlar olarak kaldık. Heybeliada'ya döndüğümde eğitim öğretim yılı bitmiş, öğrenciler kamp ve tatil için okuldan ayrılmış, öğretmenlerin de çoğu yıllık izinlerini kullanmak üzere şehir dışına çıkmışlardı. Bana deniz okullarının genel sınavlarında kullanılmak üzere soru hazırlama görevi verildi. Zaten yıl boyunca bir sürü test sorusu hazırlıyor, bunların her birinin ayrı soru formlarına yazıyor, desteliyor ve ilgili komutanlığa gönderilmek üzere teslim ediyorduk. Bir ay kadar sonra yeni alınacak öğrencilerin sınavları, mülakatları, spor ve beden eğitimi testleriyle sağlık muayeneleri yapılmaya başlandı. Bunların hepsinde ayrı ayrı görevlerimiz oluyordu. O yıl ilk defa mülakat heyetine alınmıştım. Gerçi rütbem henüz küçük olduğu için soru sormuyor, söze karışmıyordum ama mülakatın nasıl yapıldığını, öğrencilerin nasıl bir elemeden geçirildiklerini öğreniyordum. Daha sonra bu mülakatlardaki eleme sistemi kademe kademe değişecekti. Mesela o yıl Çingene, gayrimüslim, Alevi ve Kürt olduğu kanaati uyanan öğrenci adayları mülakatlarda elenirken, daha sonraki yıllarda Alevi olanların yerini küçükken Kur'an kursuna gitmiş öğrenciler aldı. İmam Hatip okullarından gelen olursa, ki bu durum onların kayıt bilgilerine yer alıyordu, kesinlikle eleniyor ama kendisine başka bir nedenle elenmiş gibi gösteriliyordu. Daha sonraki yıllarda bu eleme işinde o derece uç fikirler üretilir oldu ki gün geldi bir elinde Kur'an var, diğer elinde Atatürk'ün nutuku. Denize düştün ve tek ele yüzebileceksin. Hangisini atarsın gibi akla mantığa ziyan sorular ortaya çıkmaya başladı. Aslında mülakatlarda sorulacak sorular için sistemler geliştirilmiş, her şey standartlara bağlanmış gibiydi. Öğrenci adayına sorulan sorulardan sonra hakkında kanaat oluşuyor ve mülakatı geçip geçmediği daha kapıdan çıkmadan belli oluyordu. Her mülakat döneminde pek azılı yazılı olmakla birlikte mülakat heyetlerine bazı uyarılarda bulunulur ve kimlerin okula kabulleneceği söylenilirdi. Bu uyarılar deniz kuvvetlerinin bir personel politikası olmaktan öte o dönemdeki yetkili komutanların bakış açılarına göre düzenlenmiş de olurdu. Zannederim bir okul komutanı da pekala mülakat heyetine sözlü emirler vererek prensipler koyabilirdi. Bu tür uygulamalar mülakat heyetlerindeki rütbeli kişilerin de kendi standartlarını oluşturmalarına yol açıyordu elbette. Söz gelimi benim bulunduğum heyette bir subay öğrencilerin neredeyse yarısına şu soruları sırasıyla ve hiç değiştirmeden sorardı. Söyle bakalım, fosil nedir? Haydi kafiyeli olsun. Usul nedir? Peki gusül nedir? 13-14 yaşında bir öğrenci adayı dersini çalıştığı için fosilin bilimsel tanımını yapabiliyor, kelime bilgisi olarak da usulün yol yöntem olduğunu biliyordu. Ama iş gusüle gelince hemen hepsi afallıyor, kızarıp bozarıyordu. Gusülün ne olduğunu bilmeyenler boynunu büküyor, bilenler de böyle bir soruya cevap verip vermemekle tereddüt ediyordu. Sonuçta gusülün ne olduğunu bilenler ile bilmeyenler arasındaki tercih size kalmıştı. Pek çok öğrenci adayı taşradan geliyor, köy ve kasaba çocuğu oluyordu. Hepsi de masum, istikbalini kurtarmaya çalışan zeki çocuklar. Yaz saatinde ne yapıyorsunuz sorusuna hepsi dosdoğru cevap veriyor. Ne yaptığını anlatıyor. Bu arada yaz Kur'an kursuna gidenler de bunu söylemekte bir beis görmüyorlardı. Anadolu'da o yıllarda gelenek haline almış olan yaz Kur'an kursları 2 yıl sonra ideolojik bakış açısıyla değerlendirilmeye ve Kur'an kursuna giden öğrenciler kendilerine asla bildirilmeyen kursa gitme nedeniyle elenmeye başlandılar. Oysa elenen öğrencilerin çoğu sırf adet yerini bulsun, arkadaşlarım gidiyor, ben de gideyim diye cami hocalarına yol uğratmış gençlerdi. Devletin resmi ideolojisine göre mülakat heyetleri de öğrencileri sınıflandırıyorlardı. Daha önce kayıtlarda yer almayan İmam Hatip okullarının adı yazılı olarak askeri okula alınacak öğrencilerin mezun olduğu okulların dışında bırakılıyor ama mesela ırk ve milliyet isimleri pek anılmıyor, listelerde yer almıyordu. Belki de yeni yapılanma bunu gerektiriyordu ve gelecekte toplum mimarına soyunacak olanlar bu yönlendirmeleri yapmaya çok önceden başlamış oluyorlardı. 4. ayrımın sonu sayfa 52.